Ayrım 13. Neden öldürüldüler Orhan Tuleylioğlu? Sayfa 169. O akşam 5 kişiydik. Orada biri Gürler İliç'indi, biri o, biri Yücel, Kampolat'tı. Biri o, biri Akın Çubukçu'ydu, biri o. Biri bendim, biri o, o. O akşam 4 kişiydik. Orada 5. yoktu. Bedrettin yatıyordu karşı yakada, kurşun yemiş, karnı toktu. Uğur Mumcu, Cömert. Hacettepe Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden Doktor Bedrettin Cömert evinden çıkarken kurşun yağmuruna tutuldu ve öldü. Eşi de ağır yaralı, ilerici, devrimci, namuslu, kendi halinde sessiz, çalımsız, gösterişsiz bir aydındı Cömert. Böyle insana nasıl kıyılır? Kim, hangi gözü dönmüş katil ya da katiller? Hiç duraksamadan böyle bir insanı kurşun yağmuruna tutarlar. Sanki adak adanmış, sanki bu insanlar Doğan Özler, Serber Tanililer, Fahrettin Yılmazlar, Cuma Ocaklılar, İbrahim Osmanoğlular, Bedrettin Cömertler kanlarını bu uğursuz düzene bir sebil gibi akıtmışlar. Ne zaman duracak bu kan sesi? Ne zaman duracak bu terör? Sanki sıraya sokmuşlar. Bir bir öldürüyorlar, bir bir. Ve devlet çaresiz, el kolu bağlı duruyor. Ey milletvekilleri, ey senatörler, ey bakanlar kurulu üyeleri, bir Doğan Öz kolay mı yetişiyor? Bir Bedrettin Cömert kolay mı yetişti? Bir Fahrettin Yılmaz, Cuma Ocaklı, bir İbrahim Osmanoğlu kolay mı yetişiyor? Ne olur, işinizi gücünüzü bırakın, toplanın Ankara'da. Ne yaparsanız yapın, şu kan gölünü kurutun. Tatilinizi bırakın, parlamentoyu toplantıya çağırın ve bir şeyler yapın, önlem alın. Şimdiye kadar almadığınız, alamadığınız önlemleri alın lütfen. Bir infaz mangası dolaşıyor, hem büyük kentlerin caddelerinde dolaşıyor, vuruyor, öldürüyor ve kaçıyor. Ve devlet çaresiz ve devlet kapalı türbün seyircisi gibi ve de sirkte heyecanlı numaralar seyreder gibi izliyor olup bitenleri. Bunların nedeni yüzeyde değil, temelde. Bunların neyin nesi, kimin nesi oldukları ortada. Kimden korkuyorsunuz? Kim engel oluyor size? Siz hükümetsiniz. Elinizde her türlü olanak var. Siz önlem almazsanız kim alacak? Böyle giderse herkes silahlanacak. Hiç çaresi yok. Herkes silahlanacak. O zaman insanları neden tabanca taşıyorsun diye suçlayamazsınız. Hakkınız olmaz böyle suçlara yönelmeyi. Bu kan seline basa basa, bu kurbanların cesetlerini çiğneye çiğneye iktidar olmak isteyenler varsa Allah kahretsin onları. Vay Bedrettin Cömert kardeşim vay. Cumhuriyet 12 Temmuz 1978. Ağaca düğümü. Doçent Doktor Bedrettin Cömert'in katil sanıkları, silahlı sağ eylemciler, Üzeyir Bayraklı ve Rifat Yıldırım, Federal Almanya'da geçen yıl yakalanmışlardı. Almanya'da ölüm cezası olmadığı için bu iki sanığın Türkiye'ye geri gönderilmeleri, Türk hükümetinin iki sanığın ölüm cezasına çarptırılsa bile idam edilmeyecekleri yolunda güvence vermesine bağlıydı. Bu güvence verilmediği için iki sanık Koblenz Yüksek Mahkemesi tarafından serbest bırakılmışlardır. Acaba niçin bu yolda güvence verilmemiş ve sanıkların Türkiye'ye gönderilmeleri için gerekli işlemlere başvurulmamıştır? Bunları bilecek durumda değiliz. Ancak görünen odur ki bu işler biraz ağırdan alınmaktadır. Örneğin Milliyet gazetesi başyazarı Abdi İpekçi'nin öldürülmesi olayında birinci dereceden sorumlu olan ve Ağca'yı İpekçi'yi öldürmesi için azmettiren Mehmet Şener, İsviçre'de yakalanmış ancak bugüne kadar Türkiye'ye getirilmesi sağlanamamıştır. Adalet Bakanlığı kamuoyuna hiç olmazsa Şener'in Türkiye'ye getirilmesinin niçin bugüne kadar sağlanamadığını açıklamalıdır. Bekliyoruz. Herhalde Adalet Bakanı Sayın Menteş böyle bir açıklama yapacaktır. Mehmet Şener olayı da böyle de. İdam hükümlüsü İsa Armağan olayı başka türlü mü? İsa Armağan da İran'da yakalanmış ancak neredeyse Armağan'ın yurda getirilmesi bir türlü sağlanamamıştır. Artık bundan sonra Armağan'ı bulmak pek kolay değildir. Türkiye'de de suç işlediği ileri sürülen ve Papa'nın vurulması sırasında Ağca'ya yardım ettiği anlaşılan Ömer Ay ile ilgili yazışmaların ne merkezde olduğunu da sormak gerekir. Ömer Ay geçen aylarda Federal Almanya'da yakalanmıştı. Sonra ses seda çıkmadı. Ne oldu? Ay, ne oldu Şener, ne oldu Armağan, ne olacak Üzeyir Bayraklı ve Rıfat Yıldırım? Bilen yoktur. Şu Mehmet Şener Türkiye'ye getirilip şöyle tam anlamı ile sorgulansa, belki İpekçi cinayeti aydınlanacaktır. İpekçi cinayetinin aydınlanması ile birlikte Türkiye'de birkaç terör odağı da ortaya çıkarılacaktır. Roma Ağır Ceza Mahkemesi Mehmet Ali Ağca ile ilgili kararında şimdiden birçok gerçek ortaya çıkmıştır. Bu gerçekler Şener'in sorgusu ile karşılaştırılırsa belki bu çok uluslu terörün bir bölümü aydınlatılacaktır. Roma Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında Mehmet Ali Ağca'nın Sofya'da Vitoş Oteli'nde Ömer Marsan adlı bir kişiyle tanıştığı belirtiliyor. Kim bu Marsan? Ağca'ya Türkiye'de pasaport sağlayan kişiler ve gruplar kimler? Ağca'nın Münih'te elektrikli ev araçları satan Vardar adlı dükkana telefon edip Ömer Marsan ile görüştüğü mahkeme kararında açıklanıyor. Bu dükkan sahibi Selami Gültaş'tır. Kimdir bu Gültaş? Mahkeme kararından öğrendiğimiz bir başka gerçek de oldukça ilgi çekicidir. Ağca'nın Papa olayında kullandığı Browning marka tabanca Belçika'da Fabrica National Hearts tarafından imal ediliyor. Silah 1979 yılında Liège'de Schuhader firmasına devrediliyor. 1980 yılında Nothschild'de Grisel Petit Pierre firmasından satın alınıyor ve 1980 yılında da tabanca Grillmeyer Horst firması tarafından adına Tinter Otto adlı bir mühendis tarafından satın alınıyor. Mahkeme kararının bu bölümünü birlikte okuyalım. O vesileyle Tinter parça halinde 21 tabanca daha satın almış ve bunları Avusturya'ya götürmüştür. Avusturya polisinin bir arama sırasında tespit ettiği gibi bütün bu silahlar firmanın giriş ve çıkış defterinde kayıtlı olarak görünmekteydi. Bu ilginç bulguyu saptadıktan sonra yine mahkeme kararından silahın Ağca'ya nasıl ulaştığını izleyelim. Daha sonra Otto Tinter 9 kadro Browning ile ilgili bütün belgeler imha edilmiş olduğundan bir bilgi veremeyeceğini ve silahın bir İsviçre'ye satılmış olduğunu anlatıyordu. Kararın şu bölümü ise oldukça dikkat çekicidir. İçinde Nazilik kaynayan bir aileden olarak tanınan ve terörist örgütler lehine silah trafiği yaptığından kuşkulanılan, nitekim bu nedenle yetkili makamlar tarafından yapılan birçok araştırma sırasında illegal olarak silah bulundurma ve buna bağlı suçların faili olarak üzerinde durulan ünlü silah koleksiyoncusu Grillmeyer Horst ise salı verildikten sonra kayıplara karışmıştır. Şu işe bakın. İpekçi cinayetinde Ağca'yı yöneten Şener önce yurt dışına kaçıyor, sonra yakalanıyor ancak bir türlü yurda getirilemiyor. Papa olayında Ağca'nın yanında bu sağ terörist Ömer Ay'ın da yurda getirilmesi sağlanamıyor. Papa'nın yaralanmasında kullanılan silah kuşkulu eller tarafından Ağca'ya ulaştırılıyor. Silahı taşıyan silah koleksiyoncusu aynı zamanda eski bir Nazi olan bir silah kaçakçısı. O da soruşturmadan sonra izini kaybettiriyor. Evet, bu düğümü çözmek zorundayız. Bunun için yapılacak ilk iş Mehmet Şener'in bir an önce yurda getirilmesi ve yargılanmasıdır. Sayın Adalet Bakanı endişelerimize katılır mı bilemeyiz ama biz tıpkı Üzeyir Bayraklı, tıpkı Rıfat Yıldırım, tıpkı İsa Armağan ve tıpkı Grillmeyer Horst gibi Mehmet Şener'in de önce serbest bırakılacağından sonra da izini kaybettireceğinden korkuyoruz. Cumhuriyet 19 Haziran 1982. Eroin kaçakçılığını örgüt adına yaptım. Geçen hafta Frankfurt'taki iş yerinde 1,5 kilo eroin ile yakalanıp tutuklanan silahlı sağ eylemci Rıfat Yıldırım'ın ilk sorgularında uyuşturucu madde kaçakçılığını bağlı bulunduğu örgüt adına yaptığını açıkladığı öğrenildi. Uyuşturucu madde kaçakçılığı nedeniyle yakalanan Türk sanıkların aynı yolda itiraflarda bulundukları da belirlendi. Güvenilir kaynaklardan yaptığımız araştırmaya göre Mustafa Erdem adlı arkadaşı ile birlikte tutuklanan Rıfat Yıldırım, Alman polisine geniş açıklamalar yaptı. Frankfurt savcılığı bu itiraflardan sonra olayın siyasi yönünde araştırmaya başladı. Soruşturma konuları arasında Rıfat Yıldırım'ın Mehmet Ali Ağca ile ilişkileri de yer alıyor. Aynı olay nedeniyle gözaltında olduğu ileri sürülen silahlı sağ eylemci Üzeyir Bayraklı ile ilgili haberlerin doğru olmadığı anlaşıldı. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Doçenti Bedrettin Cömert'i öldürme suçundan aranan Rıfat Yıldırım'ın yakın arkadaşı Üzeyir Bayraklı'nın serbest olduğu da öğrenildi. Rıfat Yıldırım'ın 1,5 kilo eroin ile yakalandığı City Buzzer adlı pasajda MHP davası sanıklarından Enver Altaylı'nın Aya Bakan adlı bir balıkçı dükkanı bulunuyor. MHP Batı Almanya Baş Müfettişi ve Kapatılan Her Gün gazetesinin Genel Yayın Müdürü Enver Altaylı'nın Frankfurt'ta ticaret ile uğraştığı belirtiliyor. Frankfurt tren istasyonunda hemen yakınında Elbe Caddesi'ndeki pasaj ve çevresindeki Avrupa'da bozkurtlar olarak bilinen ülkücülerin çeşitli iş yerleri yer alıyor. Frankfurt savcılığının ülkücülerin çeşitli ülkelerle karıştırdıkları uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili dosyalar hakkında Interpol aracılığıyla bilgiler istediği de sızan haberler arasında. Abdi İpekçi cinayetini planlamak için aranan Mehmet Şener, şu anda İsviçre'nin Basel kentinde uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunuyor. Basel savcılığı aynı suç nedeniyle İpekçi cinayeti ile Papa suikastini karışmak suçlarından aranan Oral Çelik ile ilgili soruşturma yapıyor. Ülkücü Gençlik Derneği 2. Başkanı Abdullah Çatlı da Basel savcılığında aynı suç nedeniyle aranıyor. İtalyan askeri polisi Digos'un Papa suikastinden sonra hazırladığı 27 Mayıs 1981 gün ve 51-195/81 sayılı yazısında Oral Çelik'in Abdullah Çatlı ve Üzeyir Bayraklı'nın Ağca'nın arkadaşları oldukları ileri sürülüyor. İtalya'nın Trento kenti sorgu yargıcı Dr. Carlo Palermo tarafından yürütülen soruşturmada bazı Türk kaçakçılarının karıştırdığı uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı trafiğinin Hovik Simeyan adlı bir Ermeni tarafından yönetildiği ileri sürülüyor. Basel ve Frankfurt'taki uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili soruşturmaların Trento davası ile ilgili olup olmadığı araştırılıyor. Cumhuriyet 15 Aralık 1984. Necdet Bulut 1938-8 Aralık 1978. Necdet Bulut 1938'de Sivas'ta doğdu. 1960'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik bölümünden mezun oldu. 1963-1969 yılları arasında IBM Türk şirketinde sistem mühendisi olarak çalıştı. 1969'da ODTÜ Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü'nde programcı olarak girdi. Kısa sürede yetenekleri ve çalışkanlığıyla kendini tanıttı ve öğretim görevlisi olarak görevlendirildi. 1970'te ABD'de Purdue Üniversitesi'nden lisansüstü çalışmalarına başladı. 1972'de bilgisayar bilimleri dalında yüksek lisans, ertesi yılda yine aynı dalda doktora derecesi aldı. Üzerine çalıştığı konu yazılım fiziğiydi. Doktora hocası Halstead ve birlikte bu konuyu bilim dünyasına ilk kez sunanlardan biri oldu. Purdue Üniversitesi'nde bir yıl yardımcı profesör olarak çalışan Necdet Bulut, 1974'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne döndü ve ertesi yıl ODTÜ Bilgisayar Merkezi yönetmenliğine getirildi. Türkiye'nin bu en büyük bilgisayar merkezinin yönetmeni olarak Bulut, en başta insan ilişkilerindeki başarısı, insancıl ve demokratik tutumu ile tanındı, sevildi, saygı uyandırıldı. 1977 Şubat'ı başında kendi isteğiyle bilgisayar merkezi yönetmenliğinden ayrılan Necdet Bulut, 14 Şubat'ta Hasan Tan'ın ODTÜ direktörlüğüne getirilmesiyle başlayan yoğun mücadele döneminde en ön saflarda mücadele verdi. Bu dönemde merkezde çalışanların tümünü oluşturan 26 kişinin işlerine bir günde son verilmişti. 700 dolayında militan ülkücü işçi adı altında üniversiteye alınmış, bunların estirdiği terör havasını öldürülen işçi ve öğrenciler öğretim üyelerine yapılan saldırılar izlemişti. Bu bunalımlı dönemde Bulut, ODTÜ'nün en yüksek akademik organı olan Üniversite Konseyi'nde yardımcı profesörlerin temsilcisi üyesi olarak görev yaptı. 1977 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi listesinden İzmir senatör adayı oldu. Necdet Bulut 1978 Temmuz'unda ODTÜ'den izinli olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik Hesap Merkezi yönetmenliğine getirildi. O bu göreve getirildiğinde bu merkezin sadece adı vardı. Necdet Bulut hızla bu merkezin kuruluşunun yoğun çalışmaları içinde girdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Merkezi'ni kısa bir sürede adeta yoktan var etti. Satın alınacak bilgisayar sisteminin ihalesini ve öteki hazırlıkları bitirdi. Fakat sistemin kurulduğunu göremedi. Necdet Bulut Trabzon'a gelişinden 4 ay sonra eşi ve oğlu ile saldırıya uğradı. Bulut ailesi 26 Kasım 1978 gecesi saat 24'te bir arkadaş ziyaretinden arabayla eve dönerlerken ülkücü tetikçilerle çapraz ateşe alındı. Oğlu ve 4 ay önce evlendiği eşi hafif yaralandı. Ağır yaralanmış olan Bulut, Genelkurmay Başkanlığı'nın gönderdiği özel uçakla Ankara'ya getirildi. Böbreği parçalanan Necdet Bulut, olaydan 12 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Sonradan arabasında yapılan incelemede 27 kurşun belirlendi. Tetikçilerin bir kısmı yakalandı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin NYP Gençlik Örgütü, Ülke Ocakları yöneticileri ve üyeleri oldukları duruşmalarda kesinleşmiş, Necdet Bulut'un eşi Neşe Bulut, Miktat Şimşek'i teşhis etmişti. Üç tetikçi 15 er yıldan onları azmettiren 3 Ülke Ocakları üyesi ise müebbet hapse mahkum oldular. Ancak askeri Yargıtay Bulut'un ölümünde tıbbi hata ve tıp açısından meslek ve sanatta acemilik saptandığından bu kararlar bozuldu ve yargılama yeterli kanıt bulunamadığından dolayı 1985'te beraat ile sonuçlandı. Necdet Bulut'la son vedalaşma 11 Aralık 1978 günü ODTÜ'de üçlü amfide yapıldı. Sevenleri amfiyi ayakta duracak yer kalmamacasına doldurmuştu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu Üniversitesi Bilgisayar Merkezi'ni Doktor Necdet Bulut Bilgisayar Merkezi olarak adlandırdı. ODTÜ'de üçlü amfi olarak bilinen binaya Doktor Necdet Bulut Amfisi adı verildi. Binanın giriş kapısında bu adı belirten bir mermer levha asıldı. Necdet Bulut vurulduktan bir hafta sonra Polder Trabzon Şubesi Başkanı, TİP İl Başkanı Işıkhan Gündüz'ü aradı ve Necdet Bulut'a yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunacağını söyledi. TİP İl Başkanı ile Polder Başkanı parkta buluşmaya karar verdi. Ancak Polder Başkanı randevuya gelirken yolda vurularak yaralandı. Hastanede kendisine geldikten sonra TİP İl Başkanı ile görüştürülmedi. İyileştikten sonra da kimseyle görüşmesine izin verilmeden gizlice başka bir yere götürüldü. Polderli polisi vuranların kim olduğu ise hala bilinmiyor. Necdet Bulut'un vurulmasından sonra olay yerine giden polislerin topladığı boş kovanlar daha sonra kayboldu. Necdet Bulut'un Trabzon'da kimse tanımıyordu. Eşi, vur talimatının Ankara'dan geldiğinde ısrar ediyordu. Olaydan sonra yakalanan sanıklara saldırı emrinin kimden geldiğini ne polis sorgulamasında ne mahkeme aşamasında soruldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Erdem Aksoy, otomobiline iki kez bombalı saldırı yapıldıktan, rektörlük binası kurşunlandıktan sonra dönemin başbakanı Bülent Ecevit'i ziyaret ederek, kentte yaşanan olaylarda sağ görüşlü olarak bilinen valinin göz yummasının etkisi var, önlem alınsın dedi. Bu görüşmeden bir ay sonra Necdet Bulut vuruldu. Vali hakkında neden ideal bir soruşturma yapılmadığının kafalarda bir soru işareti olarak kalacaktı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde merkezden ve ODTÜ'deki üçlü amfiden Necdet Bulut adı silindi. Üçlü amfideki mermer levha dönemin rektörü Mehmet Gönlübol tarafından hiçbir karara dayanmaksızın söktürüldü. ODTÜ Öğretim Üyeleri Derneği'nin çabaları sonucunda 1 Haziran 2005 tarihinde yapılan tören ile rektörlük tarafından yeniden U3 amfisine Necdet Bulut'un adı verildi. 13. ayrımın sonu sayfa 181.